İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir'le Tefekkür Ufku programında birlikteyiz. Rabbim inşallah hayırlar, bereketler lütfeylesin. Hayırlara vesile kılsın programımızı. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Hocam geçtiğimiz günlerde cemaat kavramı üzerine durduk. Cemaatlerin denetlenebilirliği üzerine. Evet. Denetlenmesi gerektiğini, yeni yapılanmaların oluşması, ciddi bir kurumsal yapıların oluşması üzerine durduk. Evet. Bu çerçevede hocam, tabii son yıllarda ve tarihten beri kullanılan mehdilik, mehdiyet, mesihlik, mesihiyet anlayışları var. Son geçtiğimiz haftalarda da bu İstanbul'da bir merkezde bu konu tartışıldı. Ve bu çerçevede mehdilikle ilgili hala gündemimizde olacağı benziyor bu mehdilik konusu. Evet. Bu konunun hocam ehli sünnet çerçevesinde bir değerlendirmesini yapsanız ve bu konu nasıl bakmalıyız, nasıl olmalı, hem itikat açısından da hem de güncelleme açısından, evet, neler diyebilirsiniz? Bir de Mehmet Ali Büyükkara hocamızın bir 17 maddelik, hı hı, tespitleri var. Hakikaten onları da okuduğumuz zaman, evet, o çerçevede gitsek olur diye düşünüyorum hocam. Buyurun.
Teşekkür ederim. Şöyle diyelim, Mehdi meselesi pek çok başka mesele gibi modern zamanlarda tartışma gündemine gelmiş bir mesele.
Evet hocam.
Yani biz Sünni dünya olarak Mehdi var mıdır yok mudur, Mehdi rivayetleri nedir, nasıldır, gelecek mi gelmeyecek mi, bu meseleyi büyük ölçüde modern zamanlarda tartışmaya başladık. Benim bildiğim kadarıyla Mehdi meselesinden bahseden ve meslekten hadisçi olan hiçbir alim Mehdi rivayetleri güvenilmezdir, Kur'an'a aykırıdır veya Şia'dan geçmiştir veya ehli kitaptan geçmiştir, İslam dünyasına böyle bir tespitte bulunmamışlar. Tekrar edeyim, meslekten hadisçi olup da Mehdi meselesine değinen hiçbir alim bilmiyorum ben. Mehdi rivayetleri uydurmadır, güvenilmezdir desin veya Mehdilik inancı, Mehdi kavramı bize Şia'dan ya da ehli kitaptan geçmiştir desin.
Evet hocam.
Bu modern zamanlarda bir kısım modernist araştırmacıların büyük ölçüde oryantalistlerden ilham alarak, o kopya çekerek, daha doğru bir ifadeyle kopya çekerek oluşturdukları bir iddia. Meselenin birkaç yönü var. Birincisi, Mehdi rivayetleri mütevatir midir? Güvenilir midir? Güvenilmez midir? Haberi vahit midir? Meselesi. Az önce ifade ettiğim gibi meslekten hadisçi olan, hadis alimi olan yani.
Evet.
Ve bu Mehdi meselesine değinen herkes Mehdi rivayetlerinin mütevatir olduğunu söylemiş.
Evet hocam.
Bu hadis hadis ulemasının bu tespiti önemlidir. Yani başka meslekten insanlar, diyelim fıkıhçılar, diyelim tefsirciler, ne bileyim tarihçiler, Mehdi rivayetleri hakkında değerlendirmelerde bulunabilir.
Evet.
Ama bunlar bizi hadis ulemasının değerlendirmesi gibi bağlamaz. Neden?
Niçin hocam?
Neden? Çünkü mesele hadis meselesidir. Hadisçinin ilgi ve iştigal alanı içine giren bir meseledir. Mehdi rivayetleri güvenilir mi, güvenilmez mi diye mesela İbn Haldun meşhur mukaddimesinde değerlendirmeler yapmış. Orada Mehdi rivayetlerinin diyebiliriz ki %90'ını tazif etmiş. Zayıftır demiş. Çünkü senedinde şu ravi var, çünkü bu ravi var vesaire diyerek rivayetlerin zayıf olduğunu söylemiş. %90'ının. Bununla birlikte Mehdi ile ilgili rivayetlerin tamamı zayıf değildir, aralarında sahih olanlar da vardır demiştir İbn Haldun.
Yani en fazla eleştiren odur.
Evet.
O da, evet,
o da bu gerçeği, bu hakikati teslim etmiş. Ha, İbn Haldun'un sözüne güvenelim mi? O nihai sözü mü söylemiştir bu konuda? Hayır. İbn Haldun bir tarihçidir. O yani hadis formasyonunu almış, hadislere senediyle, metniyle, ravisiyle, cerhiyle, tadiliyle vakıf olmuş, bu sahaya mesai vermiş birisi değil. Bir sosyolog ve bir tarihçi İbn Haldun. Evet, bir allamedir kendi sahasında Ama bizim şöyle bir kaidemiz vardır. İslami ilimlerle ilgilenen insanların her ilim ehlinden alınır. Biz hadis ilmiyle ilgili bir veriyi, bir neticeyi tarihçiden almayız.
Evet.
Hadisçiden alırız. Hadis formasyonu ararız yani.
Evet.
Dolayısıyla İbn Haldun'un vardığı bu netice kendisini bağlar. Kendi araştırmalarının sonucunu ortaya koymuş. Kendisini bağlar. Kaldı ki dediğim gibi tamamı da zayıftır dememiş İbn Haldun. Arkasından
evet, hocam.
Arkasından İzmirli İsmail Hakkı geçtiğimiz asırda Sırat-ı Müstakim'de yanlış hatırlamıyorsam bir makale kaleme almış. İbn Haldun'un söylediklerini tekrar etmiş. Bir farkla İbn Haldun'un aralarında sahihler de vardır sözünü nakletmemiş. Bu kanaate katılmamış. Mehdi rivayetleri güvenilmezdir demiş ve İbn Haldun'un o diğer rivayetler için yaptığı tenkitleri gündeme
getirmiş. Kendi tercih yapmış yani.
O da kendisi bir tercih yapmış. İbn Haldun hadisçi olmadığı için sözü bize senet değildir dedim. İzmirli için bu söylediğim bir kat daha fazla geçerli. İzmirli de hadisçi değil.
İzmirli kelamcı mı hocam?
İzmirli İsmail Hakkı kelamcıdır. Dolayısıyla onun sözü de bizi bağlamıyor. Arkasından günümüzde bir kısım ilahiyatçılarımız bu meseleyi yeniden gündem ettiler. Tartışmaya başladılar. Efendim ve dediler ki bakın aslında ulemanın mütevatirdir dediği rivayetlerin içinde bile uydurmalar vardır.
Evet.
Haberi vahitlerin içinde haydi haydiye uydurma olur.
Yani bir varsayımla mı gidiyor?
İşte örnek olarak da bunları söylediler. Bir de Ankara İlahiyat'ın kıdemli hocası, bir profesör, hadis hocası, hilafetin Kureyşiliği ile ilgili bir kitap yazdı. Bir tez, doçentlik teziydi zannediyorum. O da orada El-Eimme min Kureyş rivayetinin veya Kureyş'i, imameti Kureyşlilerle irtibatlandıran diğer rivayetlerin ki ulema bunların mütevatir olduğunu söylemiş.
Evet.
Uydurma olabileceği tezini işlemiş orada.
Kendi, evet.
Evet, bir tez olarak bir akademisyen. O da tabii büyük ölçüde aynı yaklaşım içerisinde. Oradan şöyle bir tavır yerleşti akademiyamıza. Ulemanın mütevatir dediği hadisler dahi uydurma olabiliyor. Oysa biz mütevatir hadisi nasıl anlıyoruz? Bizim için kesin ilim ifade eder diyoruz.
Mütevatir ilim ifade eder. Tabii. Bu konuda tartışma yok hocam. Yani.
Kat'i ilim ifade eder diyoruz. Şimdi bu bir eşik idi. Modern dönemde akademiya bu eşiği de aştı. Yani bir duvar daha yıkıldı.
Yani Kureyşilikten girildi. Yani çok da lüzumlu bir tartışma değil. Yani gündem değil. Oradan girildi.
Evet.
Asıl amaç bir eşik aşmaktı.
Bir eşik aşmaktı. O eşiği aştılar. Dolayısıyla ulemamızın yüzyıllar boyunca mütevatir hadis kesin ilim ifade eder, zaruri ilim ifade eder diye bize naklettiği bir gerçek. Ya siz böyle diyorsunuz ama mütevatirler de uydurma olabiliyormuş pekala algısına bıraktı yerini. Böyle olunca mütevatir seviyesine ulaşmayan rivayetler ki elimizdeki hadis müktesebatının kahir ekseriyeti böyledir. Otomatik olarak tekinsiz hale geldi.
En iyimser bir tabloya göre kaç mütevatir var hocam? Az yani değil mi? Yani şey itibariyle.
Sayılırsa çoktur demiş İbn Hacer Nusret'in nazarda. Araştırılırsa çok olduğu görülür demiş. Elimizde mütevatir hadislerle ilgili en kapsamlı eser Kettani'nin Nazmül Mütenasiridir. Orada ben saymadım kaç tane mütevatir hadis saymış ama zannediyorum 100 civarındadır.
Yani bir şeye orana vurduğumuz zaman oldukça az bir...
Oldukça az tabii. Az ama yani konularına göre Kitabul İman'dan başlıyor, tahare, ahkam bahisleri, kıyamet alametleri vesaire hayli konu var. Bu verdiğim 100 rakamı yalnız kesin olarak kabul edilmesin. Şu yani, anki şeyimi
tabii
söylüyorum.
200 şeyi de sayısı da var en fazla. Yani
olabilir.
Yani
olabilir.
7 ile 200 arası 7'ye kadar düşürenler var hatta evet. O şekilde ama 100 de olabilir. Yani bu değişiyor yani.
Bunu da konuşuruz. Nereden gelmiş bu ihtilaf? Bu biri 100 demiş.
Yani burada hocam bunun için söyledik. Oran kahir ekseriyeti sizin dediğiniz gibi elimizdeki hadis veya din de oraya dayanıyor. Yani
evet.
Dinin işte ahkamı, muamele, bütün ibadet konuları hepsi hadise dayanıyor yani sonuçta. Yani dolayısıyla %98 oranında belki de yani oranda hadise dayanıyor. Eğer siz mütevatirliği bombalarsanız, yani mütevatir hadis yoktur, o hadiste bile uydurma vardır derseniz dini komple bütün sütunları yıkmış oluyorsunuz yani. Evet, o şekilde.
Bu müsteşriklerin arayıp da bulamadıkları şey, gayrimüslimlerin, İslam düşmanlarının Müslümanın kafasında kendi diniyle, kendi kaynaklarıyla ilgili algıyı sarsmak, yıkmak bakımından İslam düşmanlarının arayıp da bulamadığı şey. Dolayısıyla Mehdi rivayetleri de bu bağlamda, o da mütevatir denmiş olabilir onlar hakkında da ama bunlar uydurmadır dendi. Evet. Yüksek lisans tezleri falan yapıldı bu konuda. Böyle bir tarafkir gözle. Şu anda sanki akademiyamızda bu müsellemattan oldu. Mehdi rivayetleri uydurmadır. Ehl-i sünnet algıya sonradan yabancı başka çevrelerden intikal etmiştir, sızmıştır. Dolayısıyla itimada şayan bir yanı yoktur şeklindeki algı akademik hadisçiliğimize büyük ölçüde hakim olmuş durumda.
Çok kötü bir şey hocam.
Evet, yani şöyle demek lazım. Bunu böyle söyleyenler hangi noktalardan hareket ediyor? Meseleyi yani kayıkçı kavgasından çıkartıp ilmi bir zeminde masaya yatırmak için bizim o itiraz noktalarıyla yüzleşmemiz lazım.
Evet.
Yani Mehdi rivayetleri niçin güvenilmezdir? Güvenilmez olduğunu söyleyenler hangi noktalara istinad ediyor? Bunu masaya yatırmamız lazım ki belki haklıdırlar. Görelim
tabii,
yani.
İlmin gereği budur değil mi hocam?
Yani, görelim. Yani... Şimdi birkaç nokta var. Bir.
Evet hocam.
Bunlar gayıptan haberdir. Peygamber gaybı bilmez. Dolayısıyla bunlar peygambere sonradan izafe edilmiş şeylerdir.
Madde bir.
Madde 2, Mehdi rivayetleri efendim bizim sahih hadisleri derlemek maksadıyla oluşturulmuş, Müslim'in sahihi gibi, Buhari'nin sahihi gibi, İmam Malik'in Muvatta'ı gibi, İbn-i Huzeyme'nin sahihi gibi vesaire. Sahih hadisleri zikretmek maksadıyla kaleme alınmış kitaplarda Mehdi rivayetleri Mehdi adıyla geçmez.
Evet.
Diğer hadis kaynaklarında geçer.
Sünenlerde geçiyor.
Sünenlerde geçer, Musannefat'ta geçer vesaire. Buhari Müslim'de de Mehdi kelimesi zikredilmeden atıf vardır. Yani kıyamete yakın ismi benim ismime, babasının ismi babamın ismine uyan birisi gelecek, şöyle şöyle yapacak diye Mehdi kelimesi zikredilmeksizin ondan haber veren rivayetler var. İkinci nokta olarak diyorlar ki, Bu rivayetler işte mütevatir olsa, kesin ilim ifade etse bir kere bu sahih hadisleri toplamak için yazılmış kaynaklarda yer alır.
Evet.
Buralarda yer almadığına göre demek ki bu şey değil, güvenilir değil. Üçüncü nokta, her toplumda özellikle sosyal krizler, patlamalar, ekonomik siyasal buhranlar yaşayan toplumlarda direnci diri tutmak için gelecekte ortaya çıkacak bir kurtarıcı figürü ne atıf yapılır. Yani toplum direncini kırmamak için, teslim olmamak için,
teselli etmek için.
Evet, şöyle bir moda girer. Evet, biz şimdi bunları yaşıyoruz ama bir kurtarıcı gelecek, bizi kurtaracak. Her toplumda vardır bu.
Sosyolojik bir gerçeklik olarak.
Evet, evet, her toplumda vardır. Dolayısıyla İslam toplumu da geçmişte bir sürü kriz yaşamıştır, buhran yaşamıştır. Bunları en azından psikolojik seviyede kendi iç dengesini, düzenini, barışını, itminanını temin adına o da bu Mehdi figürüne sığınmıştır. Dördüncü nokta, bunları kaydederseniz sırayla alalım. Dördüncü nokta, ehli kitapta bir Mesih beklentisi vardır. Bu beklenti bize de Mehdi beklentisi olarak intikal etmiştir. Bir kurtarıcı yani. Beşinci nokta, Şia'da bir Mehdi muntazar inancı vardır, beklenen Mehdi inancı vardır. Dolayısıyla bizdeki Sünni dünyadaki Mehdi figürü de buradan bizim içimize sızmış bir şeydir, inanç unsurudur. Rivayet olarak efendim içimize girmiş, kitaplara girmiş, oradan ulemanın işte akide metinlerine vesaireye girmiş diyorlar. Şimdi toparladığımızda Kur'an-ı Kerim'de buna dair hiçbir şey yok. Mehdi ile ilgili Kur'an-ı
Kerim. Altıncı olarak da onu yazabiliriz yani. Kur'an'da yoktur
evet,
diyorlar.
Evet, evet.
Onda.
Dolayısıyla baktığımızda bütün bunları toparladığımızda Mehdi ile ilgili rivayetler güvenilmezdir. Bunlar sonradan ortaya çıkmıştır. Yabancı kültürlerin işidir. Peygamber böyle bir şey söylemez. Bir de bunun olumsuz bir etkisi oluyor topluma. Toplumu uyuşturuyor.
Evet.
Efendim, birileri, bir kısım uyanıklar ortaya çıkıyorlar. Ben Mehdi'yim diyorlar. Toplumda bu Mehdi gelecek inancının mevcudiyeti dolayısıyla bunlara Mehdi diye bağlanıyor. Buradan arızalar çıkıyor. İşte son 15 Temmuz FETÖ olayları vesaire bunu gösterdi ki adam kendisini Mehdi olarak ilan etmiş, öyle kabul edilmiş. Körü körüne adamın peşinden binlerce, yüz binlerce insan, belki milyonlarca insan körü körüne gidiyor, gitmiş. Bütün bunları toparladığınızda ya bu zaten bir inanç ilkesi değil. Akide metinlerinde çoğunlukla geçmiyor Mehdi meselesi. Yani Ehl-i Sünnet akide metinlerine bakın. Zaten muhtasar metinlerdir bunlar. Buralarda Mehdi inancını göremezsiniz. Belki çok çok muahhar dönemlerde yazılmış bazı kitaplarda vardır. Evet. Ama özellikle mütekaddimine ait akide metinlerinde Mehdi inancı yoktur. Mehdi unsuru yoktur. Dolayısıyla biz de bugün bu inancı alıp, yaşayıp, savunmak zorunda değiliz. Zaten sıkıntılı, problemli bir şey. Çok da bize güven, itminan vermiyor. Sıhhat bakımından da sıkıntılı rivayetler var. Efendim, bu rivayetleri hayatımızdan çıkartıp atalım gibi bir algı, bir anlayış akademik hadisçiliğimize yerleşmiş durumda. Sadece hadisçiliğimize değil, mezhepler tarihçiliğimize vesaireye de yerleşmiş durumda büyük ölçüde. Türkçe'de bu konuda yazılmış kitaplar var. Mehdi fenomeni var, Mehdi beklemek var, birkaç kitap var. Evet. Muhtemelen o sözün başında zikrettiğimiz sempozyumda sunulan tebliğler de yakında kitaplaştırılacak. Oradan da Mehdi yoktur şeklinde bir şey topluma yeniden deklare edilmiş olacak. Şimdi bu iddiaları tek tek ele alalım.
Evet hocam.
Birinci iddiamız neydi?
Gayipten bir haberdir. Ve evet, bu gayipten haberi peygamberimiz bilmez.
Evet.
Dolayısıyla Mehdi'lik yoktur. Yani bu şekilde bir iddia. Evet hocam.
Evet. Daha önce akide metni okurken bu meseleyle ilgili...
Evet hocam. Şeyde hocam buraya indirdim mi?
Ha, o şey bende de var. O şeyin Mehmet Ali Büyükkara hocanın şeyi. Bende de var. Buradan inşallah okuyacağım onu. Şimdi şu gayip meselesine bir bakalım. Bu çok yaygın bir şey. Modern dönemde peygamber gaybı bilmezdi. Allah Teala gaybı bilen sadece odur. Dolayısıyla peygamber aleyhissalatü vesselamdan gerek Mehdi bağlamında, gerek Nuzul İsa aleyhisselam bağlamında, gerek kıyamet alametleri bağlamında, melhame bağlamında nakledilen rivayetlerin aslı esası yoktur şeklinde bir şey var. Yaygın bir algı var.
Medeli Hoca burada ona bir cevap okuyabilir miyim hocam?
Tabii tabii, lütfen.
Medeli Büyükkara hocamız bununla ilgili bir madde, dördüncü madde olarak cevap vermiş hocam. Mehdilik haberleri geleceğe dolayısıyla gayba ait bilgilerdir. Peygamberlerin genel olarak gaybı bilmedikleri ama bazı meselelerde Allah tarafından bilgilendirildikleri malumumuzdur. Özellikle ahiret hayatı, kıyamet günü ve alametlerine dair hadisler bu neviden olup Sünni hadis külliyatı içinde geniş sayılacak bir hacme sahiptirler. Mehdi haberleri bunlar arasındadır ve genellikle İsa Aleyhisselam'ın inişi ve Deccal haberleriyle birlikte karşımıza çıkarlar. Dolayısıyla yani gayba ait bilgiler sadece Mehdilik değildir. Kıyamet, ahiret, Deccal ve benzeri her şey gayba aittir. Evet. Eğer biz gayba ait bilgileri demek istiyor hocam, inkar edeceksek eğer, onları da inkar etmemiz lazım.
Evet.
O anlaşılıyor değil mi hocam? Yani,
tabii ki.
17 maddelik aldığı not mütalalarından 4. maddesinde böyle yazmış hocam.
Evet.
Hocam, buyurun.
Allah Teala gaybı kimseye bildirmemiş, gaybı sadece o bilir, peygamberler bilmez şeklindeki inancın Kur'an'dan temeli var mıdır diye baktığımızda çok da Kur'an tarafından tasdik edilen bir inanç olmadığını görüyoruz. Ali İmran suresinin 179. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve mâ kânallâhu liyutli'akum alel gaybi." Allah sizi gayba muttali kılacak değil.
Evet.
"Velâkinnallâhe yeştebî min rusulihî men yeşâ." Fakat Allah resullerinden dilediğini seçer.
Evet.
Ne demek bu istisna cümlesi, ne anlama geliyor? Bu insanlara hitap ediyor bu ayet-i kerime. Allah sizi gayba muttali kılacak değil ama resullerinden dilediğini seçer. Ne demek?
Yani onları muttali kılabilirdi.
Onları gayba muttali kılar. Resullerini gayba muttali kılar demek. Dolayısıyla Allah Teala'nın muttali kılmasıyla resuller gaybı
bilirler.
Bilebilirler.
Evet hocam.
Evet. Birincisi bu. Ali İmran suresinin 179. ayeti.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tefekkür Ufku programı devam ediyor. Ebubekir Sifil hocamızın Mehdilikle ilgili açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz. Erkam Radyo'dayız.
Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybi.
Bir başkası Cin suresinin de evet hocam.
26-27. Ayetler.
Evet hocam.
Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. İlla men irtada min rasulin. Ancak razı olduğu resule bildirmesi hariç.
Evet.
Cin suresi 26-27. Ayetler. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselamın muhataplarına ben sizin evinizde neyi yiyip neyi biriktirdiklerinizi de Allah'ın izniyle bilirim demesi.
Evet.
Gaybın ona bu anlamda bildirildiğini de fiilen gösteren bir ayet-i kerimedir. Dolayısıyla gaybı Allah'tan başkası bilmez deyip meseleyi burada mutlak bırakmak kesinlikle büyük bir hatadır. Bizzat Kur'an'a aykırıdır. Allah Teala gaybi haberleri dilerse resullerine bildirir.
Ve peygamberimizin geleceğini de haber vermişlerdir.
Evet.
Ayet de sabit değil mi hocam? Diğer peygamberler peygamberimizin geleceğini haber vermişlerdir.
Evet.
O da bir gayıptır o gün için yani.
Evet elbette, hocam. Elbette. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin de mugayyebata ilişkin izahlar yapması, haberler vermesi Kur'an'a aykırı değildir. Birinci boyut Kur'an'a aykırılık uygunluktu.
Gayipten haber, evet. Birinci gayipten haberdir. Dolayısıyla peygamberler gayipte, gaybi bilmezler ve bir cevap
evet,
oldu bu.
Ona cevap oldu.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Tefekkür Ufku programı devam ediyor. Kıymetli hocam Ebubekir Sifil'le birlikte Tefekkür Ufku programında Mehdilik konusunu ele alıyoruz. Mehdilikle ilgili temel tenkitlerden bir önceki bölümde gaybi Allah bilir. Mehdilik gaybten bir haberdir. Dolayısıyla peygamberler bilmeze iki ayetle cevap verdi. Bakara suresi ve Cin suresi 27. ayetler.
Bunlara ayrıca şunları da ekleyelim.
Evet hocam.
Hazreti İsa'nın gaybı bildiğini Allah Teala'nın izniyle ifade ettiği Ali İmran 49. ayeti.
Ali İmran 49'da da.
Bir de Kehf suresinde Hızır'ın gayba tılağından dolayı yaptığı işler ki Musa aleyhisselam da onlara itiraz
evet,
ediyor.
Hızır evet hocam.
Yani. Evet. Bunlar hep gaybın Cenab-ı Hak tarafından bir kısım kullara bildirildiğini ifade eden ayetlerdir.
Yani dolayısıyla
evet.
Peygamberler Allah'ın bildirdiği kadar gaybtan bilirler.
Bilirler.
Ve Mehdilik de gaybtan bir haberse eğer o da kendiliğinden konuşacak değil Resulullah Efendimiz
evet.
diye söylüyoruz.
Evet. Evet.
İkinci tenkit noktası hocam, sahih hadis kaynaklarında yoktur.
Evet.
Daha çok sünenlerde, musanneflerde yani sahih hadisleri bir araya getiren mecmualarda, sahih Buhari, sahih Müslim, Muvatta gibi hadis
evet.
mecmualarında Mehdilikle ilgili hadislere doğrudan isim olarak da rastlamıyoruz. Ya sıfatla veya başka konularda yani fiten bölümlerinde bulunmuyor diye bir tenkit var. Dolayısıyla Mehdilik haberleri zayıf veya uydurmadır diye diyenler var.
Evet.
Evet, buna nasıl cevap vereceğiz hocam?
Bir kere şunu söyleyelim evvela. Gerek İmam Buhari gerek İmam Müslim sahih isimli eserlerinde sahih kendilerine göre de sahih olan hadislerin tamamını toplamış değillerdir. Böyle bir iddiaları da yoktur.
Yani bu hepsi sahihlerin hepsi burada başka sahih yoktur. İddiası
evet,
yok.
Böyle bir iddiaları yoktur. Usulü hadis kitaplarımızda olsun, tabakat kitaplarımızda olsun İmam Buhari'den de İmam Müslim'den de bu El-Cami'us-Sahih adıyla yazdıkları kitaplara kendi algılarına göre, kendi değerlendirmelerine göre sıhhat bulmuş bütün hadisleri koymamışlar. Bunu kendileri söylüyor.
Evet.
Yani mesela İmam Müslim şöyle diyor: "Leyse kullu şeyin indi sahihin vada'tuhu hahuna." Ben kendime göre, bana göre sahih olduğuna inandığım her hadisi bu kitabıma koymadım. Çok enteresan bir bağlamda söylüyor bunu. Efendim, kendisine şey soruyorlar. İmamın arkasında cemaatin okuyup okumayacağı meselesini soruyorlar.
Evet, İmamla hani, birlikte cemaatin
evet, okuyup okumayacağı meselesini soruyorlar. O da bu imam sustuğunda siz okuyun şeklinde bir hadis var. Bunun sahih olduğunu söylüyor İmam Müslim.
Evet.
Diyorlar ki peki kitabına niye bunu almadın madem sahihti? Diyor ki ben sahih bulduğum her şeyi bu kitabıma koymuş değilim. İmam Buhari'den de şöyle bir söz naklediliyor. Ben 100.000'i sahih, 200.000'i gayri sahih, 300.000 hadisi ezbere biliyorum diyor. Veya bu kitabımı bu kadar hadisten oluşturdum diyor.
Seçerek oluşturmuş.
Seçerek oluşturmuş. Yani 100.000 sahih hadisten seçerek oluşturmuş. Baktığınızda tekrarlarla birlikte 9.000 küsür tane hadis var Buhari'nin sahihinde. Dolayısıyla kahir ekseriyet sahihin dışında kalmış. Niye öyle olmuş? Çünkü bu kitabı muhtasar olarak yazmış. Sahih-i Buhari'nin tam adı El-Cami'us-Sahihul-Müsnedül-Muhtasar min umuri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünenihi ve eyyami. Tam adı böyle.
Evet hocam, bir daha onun hem anlamıyla birlikte söylersin.
El-Cami'us-Sahihul-Müsnedül-Muhtasar.
Evet hocam.
Bu müsned sahih hadislerden oluşmuş cami türü ama muhtasar bir eserdir.
Özet diyelim.
Özet bir eserdir. Min umuri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünenihi ve eyyami. Efendimizin işleri, sünnetleri ve günlük hayatıyla ilgili sahih rivayet, sahih müsnet rivayetlerden oluşan cami türü ama muhtasar özet bir eserdir diyor İmam Buhari. Dolayısıyla bu rivayetler Buhari'de, Müslim'de yer almadı. Dolayısıyla bunlar tarafından sahih görülmedi demek kaynak metodolojisinden ve Buhari Müslim'i tanımamaktan kaynaklanan bir cehalettir. Bunun adını koyalım.
Tam da yer almamış da değil değil mi hocam? Ayrıca bir de.
Ha, bir de şu var. Evet, Mehdi adı tasrih edilerek yer almamış ama vasıflarıyla, yapacağı işlerle söylenmiş bu Mehdi ile ilgili rivayetler. Bu tarzda gelmiş Buhari ve Müslim'e. Kaldı ki Buhari ve Müslim'in dışında, kitaplarının dışında başka kitaplarda yer almış olan varyantların tamamı zayıftır, uydurmadır vesairedir demek de doğru değil. Çünkü az önce söyledik, sahih hadisler bu iki kitaba münhasır değil.
Değildir, evet.
Bunların dışında yer alıp da sıhhatta en az bunların ihtiva ettiği hadisler kadar sahih olan pek çok rivayet var. Onlar yer vermemiş. Başka hadis alimleri kendi kitaplarını almışlar. İkinci mesele böyle. İkinci meseleye cevap böyle.
Ve ayrıca da tabii sünen kitaplarında zaten var, bolca var.
Adı zikredilerek, evsafı zikredilerek, yapacağı işler zikredilerek çok açık ve net biçimde yani.
200'e yakın diyor hocam burada. İnşallah onu bir ayrıca biz evet, bir değerlendireceğiz evet, inşallah. Üçüncü soracak. Üçüncü olarak da her toplumda böyle şeyler olabilir.
Kurtarıcı
Mehdi
beklentisi.
Anlayışı, kurtarıcı beklentisi.
Evet.
Bu toplumların zor zamanlarına karşılık gelen bir beklentidir. Dolayısıyla bu toplum tarafından uydurulmuş veya bir taraftan nakledilmiş olabilir diye iddia var hocam. Buna nasıl cevap vereceksiniz?
Bu sosyolojik olarak gerçektir. Olabilir, mümkündür. Her toplumda böyle şeyler olabilir. Toplumlar içinden çıkamadıkları, çözemedikleri meseleler hakkında direnci diri tutmak, morali diri tutmak amacıyla sabredin, gelecekte şöyle şöyle biri gelecek, bizi kurtaracak şeklinde bir inancı yaşatma eğiliminde olurlar, olabilirler. Bu normaldir. Burada anormal olan şu, İslam toplumu diyelim ki bir bunalım yaşadı, bir kriz, sosyal, siyasi, ekonomik kriz yaşadı, bu krizi aşamadı. Bu krize nasıl bir çözüm uydurur, nasıl bir çözüm bulur Mehdi bağlamında? Der ki az sabredin, bir sene sonra, iki sene sonra Mehdi gelecek, bizi kurtaracak.
Evet.
Eğer böyle olursa mantıklı olur. Ama şu anda bunalım, kriz, buhran yaşayan bir toplum. Sabredin, bundan 1000 sene, 1500 sene sonra bir kurtarıcı gelecek, sizi kurtaracak demez. Yani bunun mantığı yok yani.
Evet.
Biz şu anda bir kriz yaşıyorsak kurtarıcı bize şu anda lazım. Bugünün aktüel dünyasında lazım. Evet. Bizden 2000 sene sonra gelecek bir kurtarıcı bize ne lazım?
Lazım değil. Doğru.
Dolayısıyla mantıksız bir şey bu. Kaldı ki İslam toplumunun böyle çözemediği, efendim, içinden uzun yıllar boyunca çıkamadığı patlamalara, bunalımlara, buhranlara yol açan krizler silsilesi yaşadığını söylememiz de çok doğru değil. Bu tarihi şeye de aykırı.
Evet hocam.
Yani bu anlamda kriz yaşamış mı İslam toplumu? Ciddi krizler yaşamıştır.
Evet hocam.
Yani işte Hazreti Osman Efendimizin şehadetiyle birlikte başlayıp Hazreti Hüseyin'in şehadeti, Abdullah bin Zübeyir'in şehadeti, Harre vakası vesaire, bunlar ciddi krizler. Ama bu krizler yaşanırken sahabe hayattadır. Henüz tam olarak sahabi kuşağı göçüp gitmiş değil. Onların bu krizler yaşanırken gösterdiği tutum, davranış, direnç son derece önemlidir. Ve toplumu onlar ayakta tutuyorlar.
Evet.
Dolayısıyla baktığınızda bu krizleri onların etrafında kümelenerek, kilitlenerek aşmış İslam toplumu. Gelecekte muhayyel bir kurtarıcıya atıf yapmak yerine sorunla yüzleşerek, soruna gerçekçi çözümler üreterek yapmışlar. Yani ne yapmışlar? Örnek verelim.
Evet hocam.
Diyelim ki Yezid diye bir idareci var başta. Son derece kan dökücü, zalim, gaddar, fasık bir adam.
Evet.
Sahabe-i kiramın algısı nasıl? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den nakledilen rivayetler ekseninde diyorlar ki başımızdaki idareci zalim bile olsa ayaklanıp kan döküp daha büyük fitnelere yol açmaktansa ona itaat etmek, ona karşı hakkı söylemek,
evet,
ve emri maruf nehyi münker yaparak vazifemizi ifa etmek, ümmetin bu anlamda birliğini, bütünlüğünü bozmamak daha öncelikli bir vazifedir.
Evet.
Bu bizim akide metinlerimize de girmiş bir husustur.
Evet.
Yani üzerinden böyle geçip gidebileceğimiz bir mesele değil. Bakın Hazreti Hüseyin Efendimiz Yezid'e karşı ayaklanırken tek başınadır.
Evet.
Ehl-i Beyt'ten 70 küsür kişiyle, kadınlar, çocuklar
tek
dahil.
Tek başına sayılır yani. Evet.
Tek başınadır. Ne sahabeden ne tabiinden onun bu hareketini tasvip eden, onu destekleyen kimse olmamış. Neden? Ya sahabe ve tabi'in ehl-i beyt harap olsun, harcansın, gitsin diye düşündüler.
Haşa, öyle bir şey
olmaz.
Haşa
ve kella. Veya Hazreti Hüseyin'e ehl-i beyte düşmanlıkları vardı, oh olsun, iyi olsun dediler. Haşa ve kella.
Böyle bir şey olmaz, evet hocam.
Ya da bu işi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledilen rivayetlere, umumi maslahata aykırı buldular. Yani yüzleşeceksek soğukkanlı bir şekilde yüzleşmemiz lazım hadiselerle. Değil mi?
Tabii.
Abdullah bin Zübeyir ayaklandı. Medine'de Harre vakası yaşandı. O büyük bir faciadır.
Evet.
Buna rağmen Yezid'e karşı hadi şurada ayaklanalım, ordu teşkil edelim, bu fasığı indirelim aşağı gibi bir toplumsal, kitlesel ayaklanma görülmedi. Bunu onların korkaklığına, pısırıklığına, ödlekliğine mi bağlayacağız?
Pasif direniş diyebiliriz, değil mi hocam?
Ya da ayaklarını bastıkları daha köklü, daha temelli, daha makul, meşru bir realiteye mi bağlayacak?
Tercihleri yani. Tercih.
Elbette. Dolayısıyla baktığınızda öyle oturalım, Mehdi bekleyelim, gelip bizi kurtaracak gibi muhayyel bir durum yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Reel olan neyse, makul olan neyse, o ilk nesiller onu yapmışlar. Ve pasif de olsa sizin tabirinize direnmişler. Çıkmışlar yüzlerine karşı zalim idarecilerin, hakikati söylemişler, emri maruf yapmışlar. Sonra da ahvalin düzelmesi için,
evet,
fitneye, katliama yol açmayacak metotlar arayarak,
evet,
yollarına, işlerine, vazifelerine devam etmişler. Mesele budur. Yoksa 1500 sene sonra gelecek bir Mehdi nasıl olsa gelecek, hele sabredin, Yezid'e boyun eğin, itaat edin falan gibi böyle absürt, trajikomik bir şeyden
teslimiyetçi anlayış yok.
Mümkün değil.
Hocam günümüzde de öyle değil mi? Şu anda İslam dünyası ciddi bir sıkıntı yaşıyor ama herkes kendi çapında bir şey yapmaya, oturup da Mehdi bekleme, evet, yok elhamdülillah. Yani aklı başında bugün Suriye'deki Özgür Suriye ordusu,
evet,
olsun.
Evet.
Türkiye, Yemen, Suudi Arabistan, Katar, herkes kendi çapında güncelle karşı bir, yani bir çözüm arayış. Bunların hiçbirisinde biz Mehdi anlayışı
yok. Öyle bir şey yok.
Diyemeyiz yani, ki Mehdi anlayışı var bunlarda. Yani
Mehdi anlayış, ile var, ilgili bir tasavvurları var tabii
var
ki.
Var ama ya, beklemiyorlar yani.
Öyle bir oturup da bekleyelim durumu bekleyelim, yok.
Evet,
biraz sonra Şia'dan mı intikal etti meselesinde ona değineceğiz. Evet, evet. Burada bir şey daha söyleyelim. Bu bahsettiğinize tamamlayıcı olması bakımından. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat ettikten sonraki ilk yüzyıl içerisinde Müslümanlar Kuzey Afrika'nın tamamını fethederek İspanya'yı fethettiler. Yani evet. Mehdi bekleme, oturup ağlama, dövünme, çırpınma filan gibi böyle bir şey yok. Ümmet işine bakıyor yani.
Evet, elhamdülillah.
Evet.
Hocam bir de dördüncü olarak Ehl-i Kitap'tan
evet.
geçmiş. Ehl-i Kitap'taki Mesih anlayışı evet. Yahudilerden, Hristiyanlardan, İsrailiyat dolayısıyla bize geçmiştir diye.
Evet.
Dolayısıyla İsrailiyat'tan geçtiyse doğru değildir. Hocam burada iki şey zatıallerinizin açıklamasını arzu ediyorum. Bir, İsrailiyat'a bakışımızı da bir sakatlık oluştu son zamanlarda. Yani İsraili haberler noktasında tamamen çöpe atılması gereken bir haber gibi de böyle evet. bir algı var. Bu da Ehl-i Sünnet anlayışıyla evet. ne kadar örtüşüyor, örtüşmüyor. Bir de hakikaten oradan mı, sadece orada mı var, oradan mı geçti? Evet yani, hocam buyurun.
Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi İsrailiyatla alakalı bir kategorik redci bir tavır var günümüzde.
Evet hocam.
Oysa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bu konuda ölçüyü vermiş.
Evet.
Buyurmuş ki la tusaddiqu ehlel kitabi ve la tukezzibuhum ve lakin kulu amennâ bima unzile ileykum ve ma unzile ileyna.
Evet. Ölçü bu yani.
Ölçü bu. Ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Deyin ki Allah'ın size ve bize indirdiğine iman ettik.
Bu kadar.
Bu hadis-i şerif çerçevesinde ulema İsrailiyatla ilgili şöyle bir şey koymuş, prensip koymuş. Demişler ki Kur'an ve sünnetin şer'i şerifin tasdik ettiği İsrailiyatı biz de tasdik ederiz. Tekzip ettiğini tekzip ederiz. Sükut geçtiği hususlarda biz de tevakkuf ederiz.
Bu kadar.
Tabi bakın tekçi bir tavır yok. Kur'an ve sünnet şer'i şerif açıkça reddediyorsa, tekzip ediyorsa biz de tekzip edeceğiz. Tasdik ediyorsa
tasdik edeceğiz.
Biz de tasdik edeceğiz. Bir şey söylemiyorsa biz de bir şey söylemeyeceğiz. Şimdi Mehdi meselesine gelecek olursak, Mehdi ile Mesih beklentisinin birbiriyle ilişkisi meselesine gelecek olursak, bunların aslında birbiriyle hiçbir münasebeti yok. Çünkü İsrailiyattaki, Ehli Kitap'taki ya da Yahudi Hristiyan kültüründeki Mesih ile Mehdi arasında hiçbir bağlantı yok. O Mesih, Yahudilerin beklediği Mesih, olsa olsa İsa Aleyhisselam'ın nüzulü inancına tekabül eder.
Yeniden dünyaya gelmesidir.
Evet, evet. Yahudiler tabii orada Hazreti Davud soyundan gelecek birisini bekliyorlar. O birisi yeryüzünde Tanrı krallığını kuracak, şunu yapacak, bunu yapacak. Hristiyanlar bu anlamda Hazreti İsa'nın geri dönmesini bekliyorlar. Yahudiler adını koymuyor, Mesih diyorlar. Hristiyanlar adını koyuyor, İsa tekrar dönecek şeklinde adını da koyuyorlar. Fakat bizde bu Mehdi hani gitmiş, göğe çekilmiş, geri gelecek şeklinde bir anlayış üzerine kurulmuş değil.
Mehdi ayrı, Mesih ayrı.
Mesih ayrı, evet. İsrailiyatın bu inancını İsa Aleyhisselam'ın nüzulü inancıyla birlikte tartışmak lazım. Bunun Mehdi ile bir ilişkisi yok.
Olabilir. Onun bağlamı o yani. Evet.
Onun
hocam.
Bağlamı o. Bir şey daha var burada. Mehdi geldiğinde ne yapacak, ne edecek, nasıl bir insan olacak diye hadislerde verilen teferruata, detaya baktığımız zaman Mehdi böyle olağanüstü güçleri olan bir lider değil. Ehli kitabın Mesih'i gibi.
Evet hocam.
Böyle tanrısal güçleri olan adeta böyle birisi değil. Normal bu sıradan ümmetin yetiştirdiği karizmatik liderlerden bir lider. Bir anadan babadan doğacak, yetişecek, büyüyecek. Hatta kendisinin Mehdi olduğunu da bilmeyecek diye evet. tasrihat da var hadislerde.
Kendisinin Mehdi olduğunu bile bilmeyecek yani.
Bilmeyecek, evet. Dolayısıyla yani azıcık detaya indiğinizde, olayı azıcık somutlaştırdığınızda bakıyorsunuz ki Ehli Kitap'taki Mesih inancıyla Mehdi arasında neredeyse hiç bağlantı yok.
Yani elma ile armudu karıştırmak aynen tabirini öyle. Buraya için kullanabiliriz hocam.
Aynen öyle. Evet.
Evet, bu da ortaya çıkmış.
Bir şey daha söyleyelim.
Evet, buyurun hocam.
Diyelim ki öyledir. Diyelim ki ehli kitapta bir Mesih beklentisi vardır ve Mehdi inancı da buradan dönüşerek İslam kültürüne, inancına, rivayetlere intikal etmiş, nüfuz etmiş. Diyelim ki böyle.
Farz edelim yani.
Buralara nereden geçti? Yahudi ve Hristiyan inancına Mesih unsuru nereden geçti?
Veya Yahudi ve Hristiyan inancına geçen her şey reddedilmesi gereken
tabii,
bir şey mi?
Tabii. Baktığınızda işte o ilke geliyor karşınıza. Hmm. Yani bu illa Yahudilerde var, dolayısıyla yanlıştır demek çok yanlış. Hmm. Yani biz biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahih hadislerinden Deccal diye bir varlık olacak kıyamet öncesi. Bütün peygamberler ümmetlerini ona karşı uyarmışlar ve onun fitnesinden Allah'a sığınmışlar.
Evet.
Dolayısıyla eğer Yahudi kültüründe bir Deccal varsa ki vardır, bunun nübüvvetten bir aslı vardır.
Evet.
Oralara nereden geçtiğini incelemek kimsenin aklına gelmiyor. Bu bir şeyi etiketlemek, reddetmek için bu İsrailiyattır deyip üstünü kapatanlar bakımından bu nokta son derece önemlidir. İsrailiyata nereden geçti?
Hangi İsrailiyat?
Hangi İsrailiyat?
Tasdik edilecek bir İsrailiyat mı?
Evet.
Reddedilecek bir İsrailiyat mı?
Evet.
Yoksa tevakkuf edilecek, durulacak bir İsrailiyat mı? O da bir soru tabii hocam yani.
Yani bu meselenin bu kısmıyla ilgilenmiyorlar. Kitlede de bir algı oluşmuş. İsrailiyatsa çiz gitsin üstünü. Hayır, doğru değil bu.
Hep usul hataları değil mi hocam? Bunlar yani gerçekten usul hataları yani bu tefsir usulünde de eksik
tabii.
olduğumuzun
tabii.
yani böyle bir indirgemeci bir anlayışla tek tip böyle böyle düz mantıkla çocuk siyah beyaz gibi
tabii,
böyle bir mantıkla düz mantıkla yaklaşım yani halbuki yaklaştığımız zaman orada bir usulleri ne kadar neler çiğnediğimizi görüyoruz yani.
Evet.
Hocam vaktimiz doldu. Şeyde kaldık yani Şia'dan geçmiştir. Kur'an'da yoktur. Toplumu uyuşturmaktadır.
Ona onları da önümüzdeki...
Kısmen cevap verdiniz. Toplumu uyuşturmaktadır.
Onlara ona cevap açmamız lazım. Açmamız.
Önümüzdeki derste inşallah hocam. İnşallah. Mehdi'liğin, bu Mehmet Ali hocamızın inşallah 17 maddesini de bir böyle...
Bir geçelim üstünden.
Dinleyicimizle paylaşalım inşallah. Çok munsif bir değerlendirme, güzel.
Evet.
Çok ilmi bir değerlendirme olmuş gerçekten.
Evet.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir tefekkür ufku programının da daha sonuna geldik. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil'le aynı konuyu inşallah bir sonraki hafta değerlendirmeye, bu çerçeveyi eline boyuna ele almaya çalışacağız.
İnşallah.
Allah'a emanet olun, hoşça kalın.